Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz dijital tehditler. Buna elektronik tehdit ya da sanal tehdit de diyebiliriz. Bu bölümde dijital tehditlerin ne olduğunu öğreneceğiz ve dijital tehditlerin insanları nasıl etkilediğini, özellikle çocuklara ve gençlere ne gibi zararları olduğunu beraber öğreneceğiz. Çocuğunuzun dijital olarak tehdit edildiğini nasıl anlarsınız? Ya da çocuğunuz başka çocukları acaba dijital kanallardan tehdit ediyor mu? Peki böyle yapıyorsa ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki dijital dünyanın iyi ve kötü yanları ile ilgili her hafta yeni bir kavram inceliyoruz ve bu hafta dijital tehditler konusunu ele alıyoruz. Peki dijital tehditleri ele almaya nereden başlayacağız? Öncelikle dijital teknolojilerden bahsedelim. Bu teknolojiler toplumun her kesiminde yaygınlaştı ve özellikle mobil cihazların sunduğu kolaylıklar bizim bilgiye anlık olarak hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Artık her an herkesle bağlantı halindeyiz. Bakın, belki de gittiğiniz iş yerinizin bir güvenlik görevlisi vardır ya da oturduğunuz binanın ya da çocuğunuzun okuduğu okulun güvenlik görevlisi olabilir. Ya da yemek yemeye gittiğiniz alışveriş merkezinde bir güvenlik görevlisi var. Peki internetten birisi size ulaşmak istediği zaman size kim koruyor? Ya da bunun iyi ya da kötü olduğunu size kim söylüyor? Hiç kimse. Ya da trafikte araba kullanırken aslında bir güven içindesiniz. Çünkü oradaki herkesin ehliyeti olduğu düşünülüyor. Böyle varsayılıyor. Oradaki herkesin ehliyeti olmak zorunda. Ehliyeti yoksa zaten, ehliyetsiz kullanıyorsa cezasını yer ve aslında bir kaçak sürücüdür. İşte artık herkesle bağlantı halinde olduğumuz bugün uzak, yakın, gece, gündüz gibi her kavram artık iletişim için bir engel olmaktan çıktı. Her an bağlantı halinde olmak ve bilgiye çok kolay şekilde ulaşmak bize birçok fayda sağlıyor ama bu teknolojilerin bize getirdiği kadar maalesef ki götürdüğü de birçok şey var. Her gün birçok insan internet üzerinden şiddete maruz kalıyor ve kulağa pek sert gelmese de şiddet dijital manada da insan üzerinde, insanın ruh sağlığı üzerinde de büyük tehlikeler barındırıyor aslında. Tabii ki bazı çocuklar bu dijital tehditlerden korktukları için bırakın internete girmeyi, mobil cihazlarını açmak bile istemiyorlar ve bunun gibi durumlarda ailelerin de gerekli tedbirleri almaları gerekiyor. Özellikle bu konuda yeni medya okuryazarlığı en önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor. Yeni medya okuryazarlığını sadece çocuklara değil, aynı zamanda ailelerin kendileri de alması gerekiyor bu eğitimi. Yeni medya okuryazarlığı bence günümüzün, içinde bulunduğumuz bu 10 yılın, belki de 100 yılın en önemli konularının başında geliyor. Eğer bu eğitimler alınmazsa, anneler, babalar, aileler ve çocuklar yeni medya okuryazarlığı konusunda bilinç sahibi olmazlarsa, maalesef ki bu durum çok daha kötü sonuçlara doğru gidecek gibi gözüküyor. Aileler her an tetikte olmalılar. Çocukların internette neyle karşılaştıklarını ve nasıl tepkiler verdiklerini iyi gözlemlemeliler. Bakın, akran zorbalığı diye bir şey var biliyorsunuz. Yıllardır olan bir durum. Mahallenizde ya da okulunuzda siz de çocukken sizin de başınıza gelmiş olabilir. Sizi rahatsız eden çocuklarla karşılaşmadınız mı? Peki bu durumda ne yaptınız? Öğretmeninize ya da annenize, babanıza söylediniz. Belki de söyleyemediğiniz durumlar da oldu. Bugün geldiğimiz noktada akran zorbalığından ekran zorbalığına doğru dönüşen dijital bir sürecin içindeyiz. Size akran zorbalığı yapan çocuklar belki de size göre çok daha güçlüydü ve sizi fiziksel güçleriyle baskılıyorlardı. Fakat bugün bu durum çok daha kötü. Kim ne kadar kötüyse o kadar daha siber zorba, kim ne kadar daha kötüyse, kim ne kadar daha hakaret ediyorsa belki daha çok takipçisi var ve kimin ne kadar çok takipçisi varsa o kişi o kadar daha güçlü. Eskiden büyük balık küçük balığı yutardı, artık hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Yani kim daha saldırgansa maalesef ki etik kurallara uygun internet kullanan kişileri daha fazla etki altına alabiliyor. Bugün doğru bir bilgi verdiğiniz zaman belki 10 kişi retweet ederken yalan bir bilgiyi on binlerce kişi retweet edebiliyor. Çünkü ne kadar sansasyonelsiniz internette o kadar daha güçlü ve dikkat çekicisiniz maalesef. Biz de buna post-truth çağı adını veriyoruz. Son günlerde siber saldırılar, siber tehditler, siber zorbalık ve dijital suçlarla ilgili birçok haber çıkıyor. Baktığınız zaman günlük hayatımızdaki bu yoğun takvimimizle ilgilenirken bir de başımıza bu sanal dünya çıktı. Zaten kendimizi gerçek hayatta savunmamız gerekirken, orada itibarımızı korumamız gerekirken bir de başımıza bu siber dünya çıktı. Çocuğumuzu, çocuklarımızı sitelerin içinde, güvenlikli okul bahçelerinin içinde tutmaya çalışırken, çocuğumuzu gözetirken bir de bu siber dünyadaki tehlikeler ortaya çıktı. Maalesef siber dünya bu konuda gerçek dünyadan çok daha tehlikeli. Çünkü henüz kuralları konulmamış ki mevcuda kuralını koysanız yeni değişikliklerle yine kuralsız hale gelen bir dünya. Şunu unutmayın, çocuklar teknolojik dünyayı, dijital dünyayı bizden çok daha farklı bir şekilde algılıyorlar ve farklı şekilde kullanıyorlar. Onlar dijital yerliler. Çünkü onlar teknolojinin içine doğdular. Onlar internetin içine doğdular. İşte onlar dijital yerliler ve bizden bu dünyayı çok daha farklı şekilde görüyorlar. Biz eskiden sokakta top oynardık. Şimdi çocuklar e-spor yapıyorlar. Yani dijital sporlar. Bizim için internet aslında anlık çözümler sunuyor. Çocuklar için ise bu çözümler aslında gerçek zamanlı çözümler. Şimdi bugün doğan her çocuk bir dijital yerli. Peki dijital yerliler nedir? Dijital yerliler özellikle 2000 yılı sonrası doğan, 2005 sonrası doğan, 2025 sonrası doğan çocuklar. Bunlar doğduğunda, bu kişiler doğduğunda bugün kullandığımız birçok sosyal medya mecrası da vardı. Web 2.0 uygulamaları vardı. Birçok internet sitesi vardı ve arama motorları vardı. Ve onlar için bunlar olağan bir şeydi. Ama 2000 öncesi doğanlar ise dijital yerliler. Onlar bunlarla sonradan tanıştı. Cep telefonuyla sonradan tanıştılar. Hatta birçoğu renkli televizyonla sonradan tanıştılar. Bugün baktığınızda renkli televizyon bir devrim gibi gözükse de yeni nesil için pek de bir anlam ifade etmiyor bu dönüşüm. Ya da radyodan televizyona geçişten bahsedebiliriz. Ya da Web 1.0'dan Web 2.0'a olan geçiş, etkileşimli internete olan geçiş. Ama baktığınız zaman yeni nesil için, dijital yerliler için bunlar pek de bir şey ifade etmiyor. Anne ve babalar çocuklarının internetle olan ilişkilerine nasıl dahil olacaklarını tam olarak kestiremiyorlar aslında. Çünkü bazı anne babalar ödül vermek için ya da ceza vermek için mobil cihazları, interneti kullanabiliyorlar. Bak, dersin çalışmazsan internete giremezsin. Aslında bu da yanlış bir uygulama. Çünkü internet artık çocuklar için nefes almak gibi bir şey. Yani bir oksijen gibi. Evet, internet bence hala bir bilgi kaynağı değildir. Benim için en önemli bilgi kaynağı hala kitaplardır. Fakat internet de gözden kaçırılmayacak kadar önemli bir haber alma ve bilgi alma kaynağı haline dönüşmek üzere. Çünkü bugün baktığınızda artık post-truth adı verilen yalanlar, fake news adı verilen yalan haberler ve yalan bilgiler evet interneti ele geçirmiş durumda. Belki de internette doğru bilgiden çok yalan bilgi var. Fakat yine de çocukları internetten mahrum bırakmamak gerekiyor. Çünkü koronavirüs bize gösterdi ki, tekrar gösterdi. Artık internet teknolojileri bizim için vazgeçilmez. Biz son 2 yıldır internetten eğlendik, internetten öğrendik, internetten gördük, internetten duyduk, internette sosyalleştik. Bu sebeple artık internet ve internetin bize sunduğu her tür kolaylık artık kaçınılmaz. Biz artık bunu ona göre idame ettirmemiz gerekiyor ve buna göre izlememiz gerekiyor. Bakın, biz çok fazla yaş pasta yersek, çok fazla hamburger yersek obez oluruz. Kimse hamburgeri yasaklıyor mu? Hayır. Kimse yaş pastayı yasaklıyor mu? Hayır. Ya da herhangi bir yemeği çok fazla yerseniz zaten obez olursunuz. Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi vücutta fazla yağ birikimi olarak, ihtiyaçtan fazla yenilen yemekler sonucunda biriken yağlar olarak aktarıyor. Tamam. O zaman burada dijital obeziteden bahsedebiliriz. Peki dijital obezite nedir? O da ihtiyaçtan fazla bilgi almaktır. Siz arka arkaya oturup 20 bölüm dizi izlerseniz internette siz de dijital obez olabilirsiniz. Nasıl ki 20 tane kebap yerseniz obez olursunuz, 20 tane dizi izlerseniz de dijital obez olursunuz. Aslında bu da internette gençleri bekleyen tehlikelerden bir tanesi, dijital obezite. Mobil cihazlar, internet uygulamaları, mesajlaşma servisleri, sosyal medya mecraları ve e-postalar. Bu ve bunun gibi internet temelli kanallarda insanlarda rahatsızlık oluşturan aslında her türlü eylem, her türlü işlem bir siber tehdittir ve gençleri, özellikle çocukları siber tehditlerden korumamız gerekiyor. Bakın, nasıl ki yolda yürürken bir caddede birisi sizin saç modelinizi beğenmezse, birisi sizi beğenmezse ve sizin yüzünüze kötü konuşursa, hatta size bir şiddet uygularsa, bu bir suçsa, aynısı internette de geçerli. Gençler, çocuklar, internete bir fotoğraf koyduğunuz zaman ya da bir video izleme platformuna bir video koyduğunuz zaman, eğer burada sizi birisi tehdit ediyorsa, burada birisi size kötü yorum yapıyorsa, onu engelleyin ve ailenize, öğretmeninize bu durumu haber verin. Birisi size yolda yürürken bir şey yaparsa ailenize söylemez misiniz? Evet. Şikayet etmez misiniz? Evet. O zaman bunu dedin. Çünkü artık gerçek hayatta yapılan neyse, artık siber dünyada da bunu yapmalıyız. Çünkü bugün Metaverse'ü konuşurken, bugün Web 3.0'ı ve internetle, sanal dünyayla gerçek dünya arasındaki o çizginin ortadan kaybolduğunu varsayarsak, artık hukuki açıdan da bunun kaybolduğunu düşünebiliriz ve size eğer yapılmasını istemediğiniz bir şey yapılıyorsa, bunun gerçek dünyada suç olduğunu biliyorsanız, lütfen bunu kısa sürede ebeveynlerinize söyleyin ya da sizin çocuğunuza bu durum yapılıyorsa bunu yetkili mercilere mutlaka ama mutlaka bildirin.
Dijital Dünya devam ediyor.
Sokakta birini hakaret etmek suç değil mi? Tamam. İnternette de suç. Tabii ki olaya sadece suç açısından da bakmamak gerekiyor. Sokakta aynı anda 10 kişiyi birden size hakaret ettiğini düşünsenize, moraliniz bozulur ve kaygılanırsınız. Yolda yürüyorsunuz, 10 kişi birden size hakaret ediyor. Peki şunu düşünsenize. İnternette bir video mecrasında ya da bir sosyal medya diğer mecralarda aynı anda 20 kişi size birden hakaret ediyor. Yani siz bu başınıza iş geldi mi bilmiyorum ama bu siber linç gerçekten psikolojinize zarar verir. Size zarar verir. Kaygılanırsınız. Onlarca kişinin size hakaret etmesi, sizi tehdit etmesi sizi gerçekten kaygılandırır. Bu gerçekten ruh sağlığı için hiç iyi bir durum değil. İnternete bir video koyan bir çocuğu düşün. 15 yaşında bir çocuk ve ona gelen onlarca yorum var. O yorumları okuyan çocuk ciddi manada ruhsal zararlar görebilir. Ama bir yandan da bu yorumu yapan çocukları da düşünmek gerekiyor. Bir insan neden böyle yazar? Hangi psikolojiyle arkadaşına bu kadar ağır ithamlarda bulunabilir? Acaba bu çocuğun bilinçaltında ne var? Yani burada yorum yazılan çocuk da mağdur. Yani gerçek dünyada yediğiniz bir yumruk, bir tekme, tokat sizi tahriş edebilir. Bir yanınızı morartabilir. Fakat sosyal medya mecralarında sizin için yazılan bir mesaj ya da yorumlar maalesef ki ruh sağlığınızda büyük tahribatlara neden olabilir. O yüzden ruh sağlığına da önem vermek gerekiyor. Tabii ki bu siber tehditlerin gerçek hayattaki kötü davranışlardan en ufak bir farkı yok aslında. İkisi de insanlara çok büyük zararlar veriyor. Birisi fiziki açıdan, birisi ruhsal açıdan bile bile zarar verirken dijital iletişim mecralarının kullanılmasıyla ortaya çıkan bu siber tehditler aslında günümüzün en büyük sorunlarının başında geliyor. Başkaları hakkında zararlı, olumsuz ya da yanlış bilgiler yayınlayarak onlara zarar vermek ve ortaya çıkan bu durumla insanları küçük düşürmek işte siber tehditlerin ana konusunun içine geliyor. Bu sorun aslında genellikle gençler ve çocuklar arasında ortaya çıkıyor ve bunu yapan kişiler aslında bunun bir suç olduğunun bile farkında değiller. Evet, gençler internette suç işlediklerinin farkında değiller. Siber olarak karşısındaki tehdit eden kişiler genellikle sahte profillerin arkasına saklansalar da aslında kimliklerinin artık tespit edilebildiğinin de farkında değiller ve Nasıl olsa beni kimse bulamaz diye buradan suç işliyorlar ve maalesef ki başları belaya giriyor. Bu sebeple çocuğunuzun internette suç işlememesi gerektiği konusunda onu uyarmanız gerekiyor. Nasıl ki ehliyet kursunda insanlara kırmızı ışıkta geçersen ceza yersin uyarısı veriliyorsa ya da kırmızı ışıkta geçersen hayatını kaybedebilirsin uyarısı veriliyorsa aynısı internet kullanan çocuklara da gençlere de öğretilmesi gerekiyor. Şunu unutmamak lazım aslında. Siber zorbalık, siber tehditler, siber saldırılar aslında psikolojik bir şiddet biçimidir ve bu kapsamda yapılan paylaşımların binlerce kişiye ulaşması ve bazı başka kişilerden destek bulması bu psikolojik şiddeti daha da artırabilmektedir. Sizin birisini siber olarak linç etmeniz ve buna başka kişilerin de destek vermesi linç edilen kişiyi gerçek manada kötü açıdan etkileyebilir. Tabii ki bu siber mecralarda başka kişilere zarar veren kişiler aşağılama, tehdit, dışlama, rencide etme gibi hareketlerle birçok sağlık sorununa neden olabiliyorlar. Kişileri intihara kadar sürükleyen durumlar meydana gelebiliyor ve bunu yapan kişiler de aslında ne kadar kötü bir iş yaptıklarının emin olun ki farkında bile değiller. O yüzden internet okuryazarlığı her yaş grubu için çok önemli. Tüm dünyanın ortak sorunu bugün bu siber tehditler, siber saldırılar ve maalesef ki ülkemizde de giderek yaygınlaşmaya başladı bu durum. İnternet kullanıcı sayısı arttıkça aslında ortaya çıkan sorunlar da artıyor ve bu siber tehditler de bu sorunların başında geliyor. Karşısındaki kişi o an şaka yaptığını düşünen internet kullanıcıları bu şekilde daha fazla kişiden etkileşim almayı, daha fazla beğenilmeyi ve daha fazla paylaşılmayı istiyorlar. Ama istemeden de olsa karşılarındaki kişiye zarar verebiliyorlar. Özellikle karşıdaki kişi bir çocuksa gelecekte psikolojisine zarar verecek bir durum ortaya çıkabiliyor. Ve maalesef ki birçok genç bu durumla karşılaştığında olayı ailesine bile söyleyemiyor, utanıyor. Ama bu durum dünya çapında yapılan araştırmalarla tespit edildiğinde aslında çok büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Siber tehditler günümüzün en büyük tehlikelerinin başında geliyor. Eskiden okul bahçesinde, okul yolunda ya da çocuk sokakta çocukları bekleyen birçok tehlike vardı. Ama dijital mecraların yaygın hale gelmesiyle artık çocuklar sokağa çıkmaz hale geldi. Sokakta top oynamaz hale geldi. Sokakta değil, internette sosyalleşir hale geldiler ve bu bütün tehlikeler, bu bütün kötü niyetli insanlar maalesef ki artık dijital mecraların içinde yer aldılar ve bu tehlikeler de dijitalleşmiş hale geldi. İşin kötü yanı bizim en büyük sığınağımız evimizdi. Biz evimizdeyken sevdiklerimizle güvendeydik. Fakat şimdi 24 saat boyunca zaman, mekan gözetmeksizin gençler, çocuklar ve biz her an, her ortamda tehlike altındayız. Çünkü yanımızda cep telefonumuz var. Dijital bir iletişim cihazı kullanan herkes bu tehlikeye karşı önlemlerini almalı. Peki tehlikeler bitiyor mu? Hayır. Bakın, sokakta yürürken bir aile büyüğünüzü çevirip videosunu çekebilirler ve röportaj yapabilirler. Ve bunu sosyal medyada yayınlayıp o kişiyi belki de onur kırıcı bir duruma düşürebilirler. Bu olabilir mi? Olabilir. Fakat internette gezerken sizin görüntünüzü alan, sesinizi alan ve sizi linç eden bu kişilere karşı bugün için yapılabilecek tek şey aslında çok basit. Bu kişilerin dijital tehdit ettiğini onlara söylemek, onları uyarmak. Eğer hala bunu yapıyorlarsa da güvenlik güçlerine ve yetkili otoriteye bu konuda haber vermek. Bu dijital tehditlere maruz kalan çocuklar bu durumdan kesinlikle söz etmek istemezler ve bunun sebebi aslında çevrelerinden utanmalarıdır ve internet kullanma haklarının ellerinden alınacağından korkarlar. Yani derler ki beni internete tehdit ediyorlar. Eğer ben bunu söylersem ben bir daha internete giremem. Bu yüzden söylemek istemiyorlar. Peki çocuğunuza ya da bir başka yakınınıza siber zorbalık ya da siber tehdit yapıldı nasıl anlarsınız? Bu çocuk ya da genç telefonla mesaj geldiğinde irkiliyor mu? Okul notları ya da iş performansı bir anda düştü mü? Bu kişi aile bireylerinden uzaklaştı mı? Telefon ya da bilgisayar kullandıktan sonra depresif bir hale mi geliyor? Uykusu ya da iştahı azaldı mı? En önemlisi, en önemli soru. Bu tarz bir konuyu konuştuğunuzda çocuğunuz sessizliğe mi gömülüyor, içe mi kapanıyor? Eğer bunları görüyorsanız şüphelenebilirsiniz ve bu kişiye yardım edebilirsiniz. Peki nasıl yardım edeceksiniz? siber zorbalığa ya da siber tehditlere maruz kalan kişiye açık olarak destek vermek ve onun yanında olduğunuzu göstermek çok önemli. Birinci husus bu. Bu kişilere siber mağdur adı veriliyor ve gerçekten gördüğünüz gibi ortada aslında çok büyük bir mağduriyet var. Önemli olan başka bir husus da şu. Bu durumun kendi suçu olmadığını ve bu durumun kendisiyle ilgili olmadığını bu kişiye defalarca hatırlatmak gerekiyor. Bu onun suçu değil. Bu karşı tarafın yaptığı kötü ve etik dışı bir davranış. Bunu bilmesi gerekiyor. Bu kişiye kesinlikle yalnız olmadığı hissettirilmeli ve sonrasında eğer bu kişi öğrenciyse öğretmenine ya da çalışansa amirine bu durum bildirilmeli ve gerekli önlemler alınmalı. Elbette bunlar yapılırken de kişiye bu adımlar mutlaka söylenmeli. Aksi halde kişiyle ailesi ya da işte bu yetkin kişi arasındaki güven ilişkisi derin şekilde zedelenir. Şunu unutmamak lazım. Siber tehditler alınıyorsa ilk yapılması gereken şey bu kötü durumu kayıt altına almaktır. Gelen tüm yazılar, fotoğraflar, videolar, mesajlaşmalar ve bunun gibi tüm içerikler saklanmalıdır. Ekran görüntüsü alınmalıdır ve depolanmalıdır. Böylece zorbalığı yapan kişi bu unsurlarla kanıtlanabilir. Ve zorbalığı yapan kişinin ailesi, okulu, iş yeri ya da diğer sosyal çevresine bu durum sunulabilir. Çünkü baktığınız zaman siber zorbalık yapan bu klavye kahramanları, tırnak içindeki bu klavye kahramanları ifadesi sakin kişiler. Yani gerçek hayatta çok sakin ama bu kişi bir karıncayı bile incitmez denilen kişiler ellerinin altına klavye alınca bir dijital canavara dönüşebiliyorlar. Bu yüzden bu unsurları kaydetmek çok önemli. Yoksa karşı taraf bu duruma inanmayabilir. Sonrasında gerektiğinde yasal işlemler başlatılmalı ve yine bunlar bir delil yerine geçeceği için mutlaka saklanmalıdır. Mesajlar kesinlikle silinmemelidir ve eğer halka açık bir yerdeyse de mutlaka şahitler belirlendikten sonra silinmelidir. Peki buraya kadar tamam. Siber tehditlerden kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor? Önemli bir konu. Eğer birisi size ya da bir yakınınıza siber alanda bir tehdit savuruyorsa yapmanız gereken ilk şey o kişiyi tüm mecralarda engellemek. Unutmayın, bu tür dijital mecralarda engelleme hakkınız var. Her mecrada bunu yapma hakkınız var. Bunu kullanın, o kişiyi ya da kişileri engelleyin. Bütün dijital mecralarda kişiyi engelledikten sonra o kişi nerede bir zorbalık yaptıysa onu şikayet edin mecralara. Her mecrada şikayet etme hakkınızın da olduğunu unutmayın. Bu kişiyle ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hesabı kapatılabilir. Hatta o kişiye bir daha o isimle ve o IP bilgileriyle hesap açması engellenebilir. Eğer bahsi geçen kişi siber tehdit eden kişi bir çocuksa bir süre onu internetten uzak tutun. Sonrasında da kontrollü şekilde başlangıç yapmasını sağlayın. Çocukların, özellikle 15-16 çocukların bilgisayarı ya da diğer mobil cihazları odalarında tek başlarına kullanmalarına izin vermeyin. Oyun saatlerine sınır koyun. Onların neyle tehdit edildiklerini, neyle konuştuklarını, kimle sohbet ettiklerini takip edin. Çocuklarınızı sosyal medyada takip etmek için onlarla arkadaş olabilirsiniz ama unutmayın ki bunu da kötüye kullanmayın. Onlara dijital mecrada yorum yapmayın. Çünkü bu durum arkadaş ortamlarında onları zedeleyebilir. Onlar arkadaş olabilirsiniz ama orada paylaştıkları gönderiler için onları sorgulamayın. Çocuğunuzun hangi siteleri ziyaret ettiğini tarayıcıdan geçmiş kısmından inceleyin. Elbette bunları silmediklerinden eminseniz. Siber zorbalık kendinize ya da bir yakınınıza zarar veriyorsa bir uzmandan da, özellikle bir ruh sağlığı uzmandan da destek almayı unutmayın. Peki ya siber zorbalığa maruz kalan değil, siber zorbalığı yapan kişi sizseniz ya da bir yakınınızsa ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki bu durum en başta size acı gelebilir ve bunu yakıştıramayabilirsiniz. Fakat bunun kendi kendine düzelmesini de imkansız olarak adlandırabiliriz. Bu durumda siber olarak karşı taraftaki tehdit eden, internette zorbalık yapan kişiye bunun ne kadar kötü olduğunu ve ne gibi olumsuz sonuçlar getireceğini anlatmalısınız ve bunun bir suç olduğunu anlatmalısınız. Şakalaşmak ve insanların farklı özellikleriyle alay etmek her ne kadar masum görünse de bunu dijital mecralarda yapmak bir suçtur ve bunu çevremizdekilere anlatmamız gerekiyor. Çevrenizde bir dijital tehditkar insan varsa onu durdurmalısınız ve onu uyarmalısınız. Çünkü bu durum size kadar zarar verebilir. Bu kötü alışkanlıkları bitene kadar bu tehditlerde bulunan kişinin teknoloji kullanımı kısıtlanmalıdır ve sadece tuşlu telefon kullanmasına izin verilmelidir. Bu durumun neden ortaya çıktığını da öğrenmeniz gerekiyor. Belki de önce sizin çocuğunuzu tehdit ettiler. O çocuk da bu tehditlerden sonra kendisi bir tehditkar haline geldi internette yer almak için. Bu durumu ne teşvik ettiyse bunun altını iyicene kaldırmanız, iyicene öğrenmeniz gerekiyor. Halının altına atılan tüm sorunları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Belki de bu kişi öfkesini kontrol edemiyor. Bu durumda da başa çıkmak için profesyonel şekilde ruh sağlığı uzmanından destek almasını öneriyorum. Şunu unutmamak gerekiyor. Önce bizim çevremize iyi bir rol model olmamız gerekiyor. Bu sebeple biz de dijital alışkanlıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Eve gelen çocuk sizin bütün gün ekran karşısında olduğunuzu görürse, sizin bütün gün internette olduğunuzu, bütün gün televizyon izlediğinizi görürse, o da bütün gün ekrana bakar. Eğer siz kitap okursanız, siz insanlara iyi davranırsanız, siz kötü konuşmazsanız, siz interneti iyi kullanırsanız, teknolojileri iyi kullanırsanız unutmayın ki çocuğunuz da ya da çevrenizdeki gençler de aynısını yapacaktır. Teknoloji bilimcisi Alan Kay şöyle der. Teknoloji biz doğduktan sonra icat edilen her şeydir der. Yani biz doğduktan sonra icat edilen her şey her zaman kötüye kullanılmış olabilir. Victoria dönemi internet kitabında bir şey okumuştum. Diyordu ki telgraf ilk çıktığında insanlar karşı çıkmış. Radyo ilk çıktığında insanlar karşı çıkmış. Televizyon ilk çıktığında insanlar karşı çıkmış. Fakat bugün de internete insanlar karşı çıkabilir. İnterneti tamamen kullanmayı kesmek ve dijital dünyadan uzak durmak çocuklar, gençler ve bizim için pek de iyi olmaz. Bu sebeple bu dünyayı bilinçli şekilde kullanmak ve dijital obeziteye neden olmadan sağlığımızı koruyarak, sevdiklerimizi koruyarak internetin nimetlerinden faydalanmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün konumuz dijital tehditlerdi, siber tehditlerdi. Unutmayın ki internet mecraları her ne kadar fırsatlarla dolu olsa da aynı şekilde maalesef ki zararlarla ve tehditlerle de dolu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.